90'ların iz bırakan televizyon şovlarından Menemen'in podcast serisine hoş geldiniz. Burçin Acer ve Özgür İnceoğulları'nın hazırlayıp sundukları Menemen Stüdyo podcast serisinde 3. sezon devam ediyor. Tüm bölümleri ve farklı paylaşımları menemenstudio.com adresinde takip edebilirsiniz. Şimdi yeni bölüm başlıyor.
Menemen Podcast 74. bölüme hepiniz hoş geldiniz. Kayıt günümüz 19 Ocak 2022 Çarşamba. Yayın günümüz bir aksilik olmazsa 21 Ocak 2022 Cuma. Yepyeni bir bölümle karşınızdayız. Sezen Aksu ve Red Hot Chili Peppers'ı aynı bölümde çalabilen ender podcastlerden Menemen'de. Bu bölümde de çok güzel konular hazırladık yine. Neler mi hazırladık? Hemen kısa kısa sıralayalım. Yine popüler gündemdeki olaylara biraz dalacağız. Son haberleri konuşacağız. YouTuber'lardan, yasaklanan şarkılardan söz edeceğiz. Bir de buna bak da bir reklam filmi önerimiz var ve tabii ki en sonda istek parçamız. Tabii ki istek alınıyorsa. Özgür İnceoğulları ve geçen bölümde ev araç gereçleri konusunda çığır açan ve hepimize gerekli bir eşyadan bahseden ve kondilinin ne kadar önemli olduğunu hepimize hatırlatan Burçin Acer karşınızda. Burçin'cim merhaba.
Merhaba. Kondile kadar iyi geldin. Böyle bir yükseldim ama kondilde bir bozuldu bile. Ya kondil. Tabii geçmiş bölümü seyretmeyenler için hatırlatmayayım yani. Bir daha o şey çukurun içine düşmek istemem. Ama başta söylediğin şey Sezen Aksu ile Red Hot Chili Peppers'ın aynı podcast'te olması tam bir karışık kaset aslında. Bizim işte 80'ler 90'ların bir kısmında popüler olan karışık kaset gibi, ki ben çok severim böyle karışık kaset gibi dinlemeleri, çalmayı, böyle playlistler yapmayı. O yüzden bunu seviyorum. Yani bu tarzı seviyorum. Tabii Sezen Aksu sonrası Red Hot Chili Peppers arka arkaya gider mi ayrı bir mevzu, ama aynı program içinde bir sezon içinde çalınabilir, o da ayrı bir mevzu. Kondili'ye hiç girmiyorum.
Ama bak, o konuda sana hak veriyorum Burçin. Yani geçen hafta bu kondili konusunu düşündüm, durdum. Haklısın. Neden haklısın? Şöyle, şimdi sözleri düşünelim. O şarkının sözlerini düşünelim. Bir kar tanesinin insanın dilinin ucunda ne işi olabilir? Yani hadi diyelim oldu. Hadi diyelim oldu. Yani o görüntüyü düşünsene bir. Yani hani konsun diye, kar tanesi konsun diye dilini uzatıyorsun, çıkarıyorsun falan. Yani Teoman'ı burada tenzih ediyorum ama bu parçanın sözleri biraz kafa karıştırıyor yani.
Peki bir dakika. Yani sen küçükken yapmadın mı? Ben yaptım böyle dilimi çıkarıp karları tutmaya çalışma. Hiç yapmadım.
Vallahi yaptım herhalde de, yani ne bileyim, şimdi şarkı konusuna gelirsek, şarkıda uygularsak kondil daha iyi olurmuş. Yani eğer öyle bir şey olsaydı.
Ama bak, bu sayede kuzine nedir öğrenen dinleyicilerimiz oldu, bilenler vardı, merak edenler oldu. Kuzine diye bir değerimizi de öğrenmiş olduk. Bence hiç fena bir artı değil.
Ama bu arada sen hani bilmediğin şarkı sözlerini atıyormuşsun ya, meğer aramızda o kadar çok atan arkadaş varmış ki, bu hepsi de bu, bak, ulama vardır ya Türkçe'de, ulama olayı.
Evet.
Ondan kaynaklanıyor işte, senin yaptığın gibi. Mesela bak, sayayım sana birkaç tane.
Say.
10. yıl marşını çıktı kaçı kalınla diye söyleyenler. çekmediğim dertler çilek almadı diyenler var. sonra bak, daha komiğini söyleyeceğim. Sustu haykıran şehir, son kuşlar havalandı diye bir şarkı vardır.
Evet.
Onun yerine böyle fantezi yapıp dolmuşlar havalandı diyenler var. Çok var bu.
Bravo, destekliyorum. Trenlerden gibi bir şey bu.
Tren.
Yani.
Evet, hatta bak şimdi çalayım sana o parçayı biraz, dur.
Sustu haykıran şehir, son kuşlar havalandı. Oysa ben seni bekliyorum.
Beni bırakın Levent
Yüksel. Levent Yüksel tabii.
Bir de son olarak, hani bakar dalarsın ya diye bir şarkı sözü var. Onu da hani makarnalar suya diye böyle işkembeden sallayanlar var, onu da söyleyeyim.
Dur bir tane de ben ekleyeyim, not almışım galiba Instagram'dandı. Doğal olarak takipteyim var ya.
Evet.
Doğal olarak kipteyim.
Kipteyim.
Kip hani yani mişli geçmiş, yani kip bir şey, dil bilgisi kuralı olarak. Şimdi böyle deyince anlamsız geliyor ama yani değil işte, insanların sonuçta yani hayal güçleri geniş, doğal olarak kipteyim olabilir. Yani ben uyduruyorum onu. Ama bu gerçekten ciddi bir şey, fenomen. Sorun demiyorum çünkü bunlar olabilir. Yani hepimizin algılayışı farklı. Dediğin gibi bu söyleme stilleriyle kafamıza yazılan yanlış diziler olabilir. Ama zevkli bir konu. Bunun yabancı versiyonları da var. Yani işte bu meşhur Enevici Vokke'yi hani bir kenara bırakalım, o bu işin efsanesi, ama bu böyle başlı başına bir şey olabilir. Keşke mesela şey yapabilsek, dinleyicilerimiz böyle o yanlışları söyleyerek seslerini yollasalar da şöyle bir neşemizi bulsak olabilir.
Doğru söylüyor. Bir de işte dediğin gibi İngilizce uyduranlar var. İngilizce sözleri uyduranlar var. Orada da iki kategori var. Bir tanesi yine İngilizce ama sallama İngilizce. Bir de Türkçe sallama sözler uyduranlar var İngilizceden sonra. Hakikaten dediğin gibi örnekleştir. İki tane zirve örnek vereyim ve konuyu kapatalım.
Tamam.
Bir tanesi tabii ki sen çok daha iyi biliyorsundur. Shine Bright Like a Diamond'ın Türkçe atmasyon hali var. Cenk Erdem'in yaptığı. Çayı bırak o dayımın.
Çayı bırak o dayımın. Tabii canım, biliyorum.
ve bir tane, bu gerçi İngilizce değil, Fransızca. Si tu savais combien je t'aime'in Bates Motel Pro ekibi tarafından yapılan müthiş yorumu, si tu seven kamyoncu teme var tabii ki.
Onlar var tabii. O zaman tamam, 3 kategori. Türkçe var, bir bu senin dediğin var, bir de işte dinleyip de Türkçe gibi İngilizce söyledi. İşte Enevici Vokke var, I like the movie, movie falan. Onlar da apayrı bir kategori. Bunların hepsine eğilmek lazım. Bu da bizim üzerimizde bir görev olarak şu anda duruyor. Ama zevkli bir konuymuş. Geri dönüş yapan bütün dinleyicilerimize de teşekkür ediyorum. Yani kendimizi yalnız hissetmedik sayenizde. Buna da devam edeceğiz.
Evet, sustu haykıran şehir. Dolmuşlar havalandı Burçin. Diğer konuya geçebiliriz.
Peki istersen böyle bir son bir haftanın sana bir popüler gündem, ama müzik özelinde biraz popüler gündemini aktarayım. Şimdi birincisi şeyi söyleyeyim. Biz bu podcast'i paylaştığımız gün, yani muhtemelen cuma günü olacak bu, 21'i olacak. Mor ve Ötesi'nin albümü çıkacak. Yeni albümü çıkacak. Çok uzun zaman sonra yeni bir albüm yapıyorlar, yaptılar ve o albümü paylaşmış olacaklar. Tabii biz bu program için değil ama bir sonraki belki program için albüm hakkında, oradaki sözler hakkında, biraz belki grup üyeleriyle yaptığımız konuşmalardan aldığımız bilgilerle bunun hakkında konuşacağız. Bunu bir köşeye bırakalım ama haberi olmayanları da, bugün dinlemiş olanlara söyleyelim. Bugün Mor ve Ötesi albümü paylaşılmış oldu. Bunun dışında mesela bu hafta bu plak satışlarıyla ilgili çok çarpıcı istatistikler konuştuk. Şimdi Türkiye'de tabii böyle bir liste yok, onu da söyleyeyim Özgür. Yani biz Türkiye'de mesela her hafta en çok hangi plak sattı bunu bilmiyoruz. Kaç tane sattı bunu bilmiyoruz. Ortak bir liste yok. Yani bir takım dükkanlara gidip bu listeleri öğrenebilirsin dükkana ait, ama ortak bir liste yok. Dolayısıyla Türkiye verisini bilmiyoruz ama şunu söyleyebilirim. 30 sene sonra 1991'den bu yana ilk defa Amerika'da plak satışları CD satışlarını geçti. Bu çok önemli bir durum. Bundan sonra da bu geriye gider mi bilmiyorum. %51 arttı bir yıl içerisinde. 41.7 milyona ulaştı plak satışı Amerika'da. Aslında şöyle bir kırılımı da var. Tüm albüm satışlarının %38'i, ama bunun içinde dijital de var, fiziksel albüm satışlarının %50'sinden fazlası artık plak. Amerika'daki durum bu. Ve bu arada en çok satan plak geçen sene, yani son bir senede Adele'in son albümünün plağı oldu. İngiltere'de benzer bir tablo var. Orada %8'lik bir artış var. Bir senede yaklaşık 5 milyon plak satılmış. Aslında buradan şunu da görüyoruz. İngiltere ile Amerika arasındaki farka bak. Birinde 41 milyon, birinde 5 milyon. Ki yani biri de İngiltere, hani hiç yabana atılır bir müzik market değil. Orada da son bir yılın değil ama mesela 2020'den bu yana satılan plaklara baktım. Bir numarada David Bowie vardı. Yani sadece tek bir plak değil, en çok plak satan artist olarak karşımıza çıkıyor. Plak satışları ile ilgili bu haber dikkatimi çekti. Bir de Keanu Reeves dikkatimi çekti yine. Bir programa, bir talk show'a katıldı ve o talk show'da ona işte böyle seri sorular soruyorlardı. Bir tanesi de hani Ya bir şarkıyı tutacaksın hayatında, bir şarkıdan vazgeçmeyeceksin. O hangi şarkı olur? Klasik böyle bir falan yaptı, saçlar böyle bir dalgalandı ve sonra çok şaşırdığımda bir cevap verdi. Ama çok da sevindim çünkü çok sevdiğim bir şarkı. Joy Division şarkısı Love Will Tear Us Apart'ı söyledi. Yani bu şarkıyı söylemesini hiç beklemiyordum. Bence sayesinde bu şarkıyı bilmeyen birçok insan da bildi. Hatta dur bak, bir çok kısa bir kısmını burada çalalım. İşte bu nefis kaydı yaratan grup bir kere Manchester çıkıştı, benim ikinci şehrim. Ve aslında şeyleri, ömürleri çok kısa. 3-4 yıllık bir ömür, 2 tane albüm. Hatta ve hatta solistleri Ian Curtis hayatını kaybettikten sonra bu şarkı çıkmıştı. Enteresan bir kişilikti o da ve bu gruptan geriye kalanlar da daha sonra New Order'ı kurdular. Yani öyle kök bir gruptan bahsediyoruz ama Keanu Reeves'in favori şarkısıyla beraber, yani biz bu adamı neden bu kadar seviyoruz'un cevabını bir kere daha almış oldum. Yani hakikaten sevilmeyecek adam değil. Bunları böyle bir özetleyebilirim sana, birkaç başlık olarak bu hafta dikkatimi çeken haberler bunlar.
Keanu Reeves'i seyrettin mi Matrix'te?
Seyrettim, sen?
Ben de seyrettim.
Nasıl buldun peki? Bir kere filmi nasıl buldun? Çok eleştiriyorlar ya, bu nasıl Matrix falan. Ya nedir mesela görüşün?
Bu nasıl Matrix? Biraz karışık bir Matrix. Ben beğendim filmi.
Ben de beğendim. Yani konuyu, bağlamaları da hoşuma gitti. Hani buraya nasıl taşıdıkları çünkü önemliydi.
Evet.
Genel olarak hani aksiyon dozu da yüksek, duygusallık dozu da yüksek, teknik doz da yüksek. Güzeldi yani. Niye sevmediler bilmiyorum.
Ben neden beğendiğimi de söyleyeyim. Aslında bittiği düşünülen bir hikayenin devamını yazmak çok zor. Ben yazarlıktan puan verdim filme aslında. Hani onun dışında hani filmin çekim ve tekniği yeni bir şey koymuyordu ortaya. Hani çünkü ilk Matrix yıllar evvelinde o kadar değişik teknolojiyi bize sunmuştu ki bunun üstüne bir şey koymamışlardı dördüncüde, ama yazarlık konusunda bence iyi bir iş yapmışlar. Ve tabii ki yani bizim gibilere böyle hani nostaljik ne veriyorsan biz seyrediyoruz zaten, hani dolayısıyla Top Gun Maverick'i de seyredeceğiz. Bu arada sen plak satışlarından bahsettin, ben de küçük bir not ekleyeyim buraya. Plak değil de kaset satışlarından bir bilgi aktaracağım. İlginç bir şey okudum. Bu yıl İngiltere'de, özür diliyorum bu yıl değil, 2021 yılında İngiltere'de 185 bin adet kaset satılmış. Bir önceki yıl 2020'de de 157 binmiş bu sayı. Dolayısıyla artmış. %19'luk bir artış söz konusu. Kaset deyince genelde hani bizim jenerasyon veya bize yakın yaşlardaki kişilerin kasetleri alacağını düşünürsün değil mi? Bence pek öyle olmamış. Çünkü İngiltere'de en çok satılan kaset Olivia Rodrigo'nun kaseti olmuş.
Doğru, evet, bu tip verilere ben de rastlıyorum. Hatta hoşuma da gidiyor. Çünkü kasetlerimi atmamış bir insanım. Bir gün onların değer kazanacağını biliyordum. Şöyle söyleyeyim, bu kasetler iki yönü var. Bununla ilgili bir yazı okudum. Bir ekonomik taraf. Yani herkes plak ve herkes işte çok fazla CD alamayabiliyor. Bir o tarafı var. İkincisi, popüler kültüre biraz daha entegre etmek için bu kasetleri bayağı bir renkli hale getirdiler.
Evet.
Yani ben bir tane bununla ilgili işte hani o yazıda geçen fotoğrafları gördüm. İşte sarılar, kırmızılar, morlar falan, böyle alıp yiyesin geliyor. Yani o kadar tatlı ve albenisi var. Dolayısıyla aslında şey olarak da, kullanım olarak da insanların hoşuna gidebilecek bir havası var. Kasetle hiç tanışmamış insanlar için. İşte bak, ne yazık ki Türkiye'deki durumu bilmiyoruz. Belki Türkiye'de de bu sene ekonomik durumlardan ötürü çok fazla kaset satmış olabilir. Ya bunun için belki bir tane bir dükkanla falan bir konuşmak lazım. Şimdi tekrar merak ettim. Kesin Türkiye'de de artmıştır bak.
Kaset ben hiç görmedim son zamanlarda dükkanlarda, mağazalarda.
Ha, şeylerde yok. Bu büyük mağazalarda yok ama işte Taksim'de, Kadıköy'de, pasajlarda olan mağazalarda hala kasetler var. Hatta ikinci el kasetler de var orada.
Evet, sen karışık kaset diye başladın. Kasetlerden devam ettik. Kısa kısa konulara değindik. Keanu Reeves, plak satışları vesaire derken. Şimdi ya epeydir duyuruyoruz Burçin. YouTuberlar çok kazanıyor diye haberler okuyoruz. Bu konuyla ilgili bir haber vardı bu hafta. O da ilginçti gerçekten. Önce şunu söyleyelim. YouTuber kimdir? Yani YouTuber kime denir? YouTuber hep yani aslında tabii bildiğimiz konu ama bir daha tekrarlayalım. Video üretip bunu YouTube'da izlemeye sunan kişi aslında YouTuber olarak adlandırılan kişi. Üretilen videoya ve o videonun da hitap ettiği kitleye bağlı olarak da izleme sayıları çok yüksek olabiliyor bu arkadaşların diyeyim. İzleme sayısı arttıkça da YouTube'dan gelir kazanma seviyesi yükseliyor. Çünkü YouTube videoların içine reklam koyabiliyor, koymaya da biliyor. Bu YouTuber'ın tercihine bağlı. Çünkü YouTuber ürettiği videoyu bir marka için özel olarak da hazırlamış olabilir ve o marka demiş olabilir ki videonun içine başka reklam girmesin demiş olabilir. Böyle tercih edilmiş olabilir. Böyle iş modelleri var. Neyse çok uzatmayacağım. Uzun lafın kısası çok izlenen çok kazanıyor gibi bir genel durum var aslında. Ancak tabii çok değişken de var. Bunun uzmanları daha detaylı anlatabilirler bu konuyu. Forbes dergisi YouTube'un 2021 yılında en çok kazananları listesini açıkladı. Ve listeye göz gezdirince aslında bu mecranın profili net bir şekilde ortaya çıkıyor. Geçen yılın şampiyonu Jimmy Donaldson adında bir genç. Yani 2021'in şampiyonu Jimmy Donaldson. 23 yaşında Burçin. Amerikalı ve daha çok bilinen ismi aslında Mr. Beast.
Evet.
Ürettiği videolar toplamda 10 milyardan fazla izlenmiş. Ve ona geçtiğimiz yıl 2021 yılı boyunca 54 milyon dolar kazandırmış. Bir duraksadın.
Düşündüm. Kendimizi düşündüm. Ama Mr. Beast'i seviyorum. Bu arada benim videolarını takip ettiğim bir arkadaş kendisi.
Ya, tabii şimdi kimsenin kazancında gözümüz yok ama bu miktarlar aslında akla hayale sığmayan sayılar. YouTube'un en çok kazanan 10 kişisinin toplam yıllık geliri 300 milyon dolar civarında tahmin ediliyor Burçin. İkinci sırada mesela Jake Paul adlı bir boksör var. Vlog tarzında videolar paylaşıyor. Genelde bunlar erkek YouTuber'lar ilk onda. Pandeminin başlarında zaten geleneksel medya zor günler geçirmişti ve YouTube'da da patlama yaşanmıştı. Araştırmalara göre 2021'de YouTube'un 2.3 milyar kullanıcısı olmuş. Yani her gün 1 milyar saatlik video izlemesi yapılıyormuş YouTube üzerinde. Yani ben medya endüstrisinde bir çığır açtığını düşünüyorum gerçekten. Çünkü video üreticilerine kendilerinin patronu olma özgürlüğünü verdi. Bilmiyorum katılır mısın bu tespitime?
Kesinlikle öyle. Yani belli bir hani hep o ana akım dediğimiz akım ve orada belirlenen kurallar, içerikleri tamamıyla yıktılar, geçtiler. Yani bunu YouTuber özelinde söylemiyorum ama buraya özgür içerik üreten insanlar açısından söylüyorum. Gerçekten bir devrim yarattı. Ona katılmamak mümkün değil.
Mesela demin bahsettiğim Mr. Beast'in videolarındaki yapım kalitesi, seviyesi, yapım bütçesi gerçekten çok çok yüksek Burçin. Mesela geçen Kasım ayında bir video paylaştı Mr. Beast. Squid Game dizisinin tüm oyunlarını içeren bir set yaptırmış. 450 kişi bulmuş. 456 adet yarışmacı ve kazanana da 456 bin dolar verdi. Yani yaklaşık 25 dakikalık bir video YouTube'da izlenebiliyor şu anda ve 200 milyondan fazla izlenmiş bu video. Yani aslında YouTube'dan kazanç elde etmek isteyenlerin işi pek de kolay değil. Çünkü başarı için, yani bu denli büyük başarı için aslında yatırım yapmak gerekiyor bir şekilde. Yani dediğim gibi sadece izlemelerden değil, işte marka işbirlikleri, sponsorluk anlaşmaları, hediyelik eşya satışları, bunlar hep büyük kazanç getiriyor. İlk ondaki isimleri kısaca özetleyebilirim. Sonra birkaç tane Türk YouTuber'dan da bahsedebiliriz. Sonra konuyu bitiriyorum. Şu da bir gerçek tabii. Bunu da altını çizelim. İngilizce videolar doğal olarak tabii daha çok izleyiciye hitap ettiği için orada İngilizce video paylaşımı video paylaşan kişiye, YouTuber'a daha çok avantaj getiriyor. Şimdi YouTube'da en çok kazanan 10 video üreticisinin tamamı eğlenceli, işte kolay izlenen böyle renkli renkli videolar üretiyorlar ve izleyicileri de genelde kendi yaşlarındalar. Yani her YouTuber'ın kendi yaşına yakın izleyicileri var. Bilmiyorum senin tanıdığın isimler var mı aralarında? Genelde bunlar böyle video oyunları oynarken kendilerini çekmeyle başlıyorlar. Sonra biraz daha popülerleşiyorlar ve daha farklı videolar yapmaya başlayan arkadaşlar, kardeşler. Mesela bu oyunculara örnek olarak mesela Preston Arsmond, Unspeakable, Markiplier gibi isimler var. Bunlar genelde böyle Minecraft oyunuyla başlıyorlar. Sonra boksör kardeşler var. Logan Paul ve Jake Paul. Bunlar iki ayrı YouTuber ve iki ayrı kanalı var. İlk ona girmişler ayrı ayrı. Dude Perfect diye bir ekip var. Bilmiyorum hiç duydun mu bunları? Böyle akrobatik şeyler yapıyorlar. 500 metreden mesela frisbee ile pimpon topunu vuruyorlar mesela. Bu ekip işte 4-5 kişiler bunlar. 20 milyon dolar kazanmışlar geçtiğimiz sene. Bunların dışında bir de küçük çocuklar var. Yani gerçekten çok ufaklar. Mesela Ryan Kaji diye birisi var. Tam bir star yani. 10 yaşında. Oyuncak üzerine bir kanalı var. Sadece geçen yılki kazancı 27 milyon dolar, bak söyleyemiyorum o kadar şey ki, 27 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor. 7 yaşında bir Rus kız var mesela, adı Nastya. 90 milyon takipçisi var Nastya'nın. Böyle çocuklara yönelik videolar yapıyorlar. Oyuncak videoları, müzik videoları falan. 28 milyon dolar kazanmış o da. Dolayısıyla hani hakikaten sayılar çok yüksek. Türkiye'de de Türkçe video üreten YouTuber'lar var. Onların kazançlarını bilmiyoruz. Pek bilinmiyor onlar. Ortaya çıkmıyor. Genelde takipçi ve abone sayıları kullanılarak bazı listeler oluşturuluyor. Var mı burada mesela tanıdığın isimler, bildiğin isimler var mı?
Yani Mr. Beast'i biliyorum. Yani Squid Game videosunu da izledim. Birçok videosunu izledim. Çok enteresan işler yapıyor. Bir de tatlı bir adam. Paul kardeşleri de biliyorum. Bunlar geçen sene boks olayına bayağı bir girdiler. Çok da ciddi maçlar yapıyor bu arada. Hani şey değil, böyle YouTube şovu havasında değil. Böyle dambur dumbur şey yani, bayağı sıkı maçlar. O yüzden çok dikkatimi çekti. Ryan's World'u biliyorum. O zaten çok uzun zamandır vardı. Yani genel, ha bu arada mesela bu tip isimleri nereden bulabileceklerine dair bir ufak ekleme yapayım sana. YouTube'un Streamy Awards diye bir ödülü var. İşte bu YouTube'daki içeriklerin ödüllendirildiği bir durum. Orada genelde bu içerik üreticilerle ilgili mesela bayağı bir yönlendirme bulabilirler ki. Nitekim bu Mr. Beast bu sene orada yılın içerik üreticisi ödülünü de almıştı. Yani hem en çok kazanan oldu, hem de YouTube Streamy Awards'da içerik üreticisi ödülünü aldı. Yani bir kısmı işte 4-5 tanesini biliyorum diyebilirim.
Evet, işte mesela Türkiye'dekilerin dediğim gibi kazançlarında bir liste görmedim ama takipçi sayıları ve abone sayıları kullanılarak listeler oluşturuluyor dedim. Burada da Türk YouTuber'lar arasında zirvede Enes Batur var. Enes Batur'un 15,5 milyon abonesi var. Zirvede gerçekten Türkiye'de. Onu takip eden kişi Orkun. Orkun Işıtmak. 9,5 milyon aboneli bir kanala sahip Orkun Işıtmak. Bunların da genel teması, genel tarzı diyeyim, eğlence üzerine, eğlenceli videolar çekiyorlar. Ama hani bu videoları al bir televizyon programı haline getirebilirsin. Yani eğlenceli televizyon programları gibi düşünebiliriz. Başka YouTuber'lar da var. Mesela Ruhi Çenet var. 6 milyon abonesi olan birisi, bir YouTuber. Barış Özcan var. 5,8 milyon abonesi var. Onlar biraz diğerlerinden biraz daha ayrı bir kulvarda. Mesela Ruhi belgesel niteliğinde videolar paylaşıyor. Barış böyle daha teknoloji üzerine videolar üretiyor. Yine eğlence videoları içeren bir kanal var, bir ekip var diyeyim. Oha Diyorum diye bir ekip var. İşte bizde de mesela çocuk videoları üreten YouTuber çocuklar var. Daha doğrusu YouTuber aileler diyebiliriz. Çünkü aileleriyle birlikte yapıyorlar onlar ve hani aileleri de görünüyor. Onları da dediğim gibi yine çocuk aile podcastlerini yapanlar anlatsınlar. Başka kanallar da var. Mesela başarılı işler, ilerleyen işler de var. İşte Flu TV gibi, 1968 gibi kanallar var. İzleyici ve abone sayıları biraz daha düşük diğerlerine göre ama onlar da ciddi oranda takip ediliyorlar. Mesela Armağan Çağlayan bir YouTube yıldızı haline geldi galiba. Bilmiyorum, katılır mısın?
Geldi, çok başarılı bir iş çıkarıyor orada. Hatta oradan da podcast'e geçti. Şimdi podcastleri de paylaşılmaya başlandı. Hatta Podfresh'te yapıyorlar o işi. Orada da galiba başka işlerde, ya yani başka şeylerde, içerikler de çıkacak. Ben çok beğeniyorum soru sorma tekniğini, karşısındakini rahatlatarak o istediği cevabı aslında ulaşma yolunu. Hatta benzersiz buluyorum. Çok fazla onun kadar konuğuna böyle samimi ve rahat bir şekilde ulaşıp cevap alan az kişi var.
Evet, bir yandan da YouTube'da isim yapan, izlenen ve daha sonra da dijital platforma geçen kişiler var. Onları da belki başka bir bölümde tekrardan gündeme getiririz.
Peki, yani bu enteresan bir alan tabii. Daha da farklı şeyler konuşulabilir, dediğin gibi işte bunların üretilmesi aslında biraz meşakkatli de. Yani bir YouTube, iyi bir YouTube videosu üretmek dediğin gibi emek ve takım gerektiriyor. Bahsedilebilecek çok şey var bununla ilgili. Dinleyicilerimiz de belki bu söylediklerimizden varsa takip ettikleriniz, bize yazın ya da bizim mesela söylemediğimiz ama ya şu kanalı bir izleyin ya, burada çok acayip şeyler oluyor dediğiniz birileri varsa bir yazın. Çünkü burası böyle uçsuz bucaksız bir dünya, hepimizin birbirimize önereceğimiz şeyler vardır diye düşünüyorum. Özgür, şimdi yani bu hafta muhtemelen sen de tabii sonuçta sosyal medyadan da takip ediyorsun. Bu işte Sezen Aksu şarkısı, bu şarkıya gösterilen tepkiler, bu tepkilerin işte bir kısmının şarkıya, bir kısmının asa Sezen Aksu'ya, işte onun geçmişte yaptıklarına vesaire yöneldiği bir gündem yaşıyoruz. Tabii birçoklarına göre suni bir gündem. Yani başka şeylerin belki konuşulmaması için ortaya atılmış bir gündem ki muhtemelen böyledir. Ama tabii bu şimdi bununla ilgili yazıları okurken ve eleştirileri okurken aklıma ister istemez biraz geçmiş de geliyor. Bizim dinleyicilerimizin de bazılarının hatırlayabileceği bazı şeyleri de hatırlatmak isterim. Belki beraber bir beyin jimnastiği yapalım. Şimdi bu şarkılara karşı ve sözlere, özellikle şarkı sözlerine karşı, orada anlatılanlara karşı yasakçı, sansürcü, engelleyici bakış açısı aslında tabii bizim ülkemizde yeni değil. Dünyada da yeni değil. Yani bu sadece Türkiye'de olan bir şey değildi. Ama dili geçmiş zamanı özellikle kullanmak isterim. Yani İngiltere'de, Amerika'da birçok ülkede bu yollardan geçti. İşte İngiltere'de kraliçeye laf edemezdin. Amerika'da işte siyasi komünist bilmem işte şey dönemlerinde onları söyleyemezdin. Hala Amerika'da bu problemleri yaşayan rap sanatçıları var. Vesaire vesaire, ama birçok ülke bunu aştı. Özellikle şarkılara karşı böyle bir reaksiyon göstermeme refleksi oluştu. Bu aslında demokratik toplum içerisinde çok kolay oluşabilecek bir durum. Şimdi bizde tabii bu hala oturmadı ama bizim hafızamız özellikle bizim kuşak için 80'lerde bunlarla ilgili çok örnek hatırlıyoruz. Ve bunlar çok da eski şeyler değil, çünkü şarkılar çok da bilindik. Bu arada Sezen Aksu'nun şarkısı 2017'de çıkan bir şarkı. 5 sene sonra bu tepki gösteriliyor. O yüzden o tepkiye, bunun anlamına falan onlara hiç girmeyeceğim. Ama bu şeyimizin, karakterimizin pek de eski olmadığına dair bir vurgu aslında benim anlatmak istediğim. Bu yoldan, yani bu şarkısı yasaklananlar listesinde Sezen Aksu gibi çok büyük isimler var. Siz Ekim Ürenler, Mazhar Fuat Özkanlar, Barış Manço, Cem Karaca, hemen hemen her türden insan var. Ve bunlar tabii, hatta eskiden şu da vardı, dinleyicilerimize hatırlatalım. Sadece işte bir yerde söyleme değil, televizyonda değil, konserlerde dahi bunlar engelleniyordu. Yani o listeye bakılıp bunlar söylenebilir, bunlar söylenemez diyorlardı. Böyle bir atmosferden bahsediyoruz, özellikle 80 sonrası. Şimdi tabii dini öğelere karşı geliliyor. 80 sonrasında işte bu iş biraz işte özgürlükler, işte ideolojiler ve barış üzerine bir takım sözler de engellenenler. Ama çok taze bir şey de söyleyeyim. 2018 yılında bir Sayıştay raporu üzerine CHP milletvekili Atilla Sertel soru soruyor TRT'ye. Diyor ki hangi şarkıları yasakladınız siz? Ve onlar da cevap veriyorlar. Bu meşhur bir TRT'nin maddesi var, bir yasası var, 6112 sayılı yasa. Ve bu listenin içerisinde mesela Demet Akalın var, işte Sıla var, Nüket Duru, Koray Avcı gibi aslında popüler müzik yapan insanlar var. Ve tabii ki yani sebeplerine, sözlerine girmiyorum, onları tartışmayı dahi ben kabul etmiyorum, ama bu isimler daha çok yakın zamanda 2018 yılında TRT'den yasaklıydılar. Ama geçmişe geri dönersek bugün böyle bağıra çağıra söylediğimiz birçok şarkının da yasaklı olduğunu hatırlayalım. İşte niye hatırlıyoruz? Bu refleksin çok da böyle yeni bir şey olmadığını anlatmak için. Mesela birkaç tane örnek vereyim sana konularına göre. Bak ne kadar naif değil mi? Hayat bayram olsa, Hayat bayramı olsa bildiğimiz şarkı.
Evet.
Burada işte bu bir siyasal bir propaganda içerdiği, işte hani birleşelim, toplanalım. Bir, o zamanlar bu komünizme karşı bir şey var ya, tepki var ya, o yüzden yasaklanmış. Cem Karaca zaten çok fazla yasaklı şarkısı olanlardan biri. Mesela Tamirci Çırağı. Halkı sınıfsal şekilde ayırmak suçlaması, ki yani bunun zaten nesi kötü o ayrı, ama yani başlı başına zaten bu yasaklanan şarkılar listesinin zirvesindedir. Bergen mesela, hatırlar mısın? Acıların Kadını. Ben acılar kadını.
Filmini bekliyorum.
Bravo, filmini de ben de merakla bekliyorum. İnsanların ruh sağlığını bozacağı gerekçesiyle yasaklanıyor. Aynı tarzda bir yasak Orhan Gencebay'ın Batsın Bu Dünya şarkısına geliyor. İşte insanları isyana teşvik ediyormuş Orhan Gencebay. O yüzden yasaklandı. Çok daha tabii komikleri var. Barış Manço'nun Arkadaşım Eşek şarkısı yasaklanan şarkılardan. Lambaya Püf de erotizm ve cinsel içerikler ve hisler uyandırdığı için yasaklanmıştı. Ya doğru da olabilir ama yani bunun için bir şarkının yasaklanması çok anlamsız. Son derecede evet, erotizm hissi yoğun bir şarkıdır. Adnan Şenses, Doldur Be Meyhaneci. Yani işte alkolizme özendirme yüzünden yasaklanmış. Sezen Aksu'nun Sarışınım şarkısı, bestecisi bir Ermeni diye yasaklanmış. Müzeyyen Senar, yani bunların arasında en acayibi Ormancı. Aman Ormancı, canım Ormancı. Hani devlet görevlilerini yerdiği gerekçesiyle, ormancılara hani bir hakaret olduğu gerekçesiyle yasaklanmış. Tabii işin içinde siyasi boyutuyla yasaklanan çok şarkı var. Bulutsuzluk Özlemi, Güney'e Giderken. İşte solda güneş yükseliyordu. O aslında yoldadır, sonra solda oluyor. Tabii işte solculuğu teşvik ettiği için yasaklanıyor. Hamiyet Yücesi'nin Ada Sahillerinde Bekliyor. O şarkısı da işte o dönem Menderes'in vesaire idamı sonrası işte yassı adayı mı çağrıştırıyor acaba bu şarkı diyerek yasaklanıyor. Yani bunlardan bir bazıları bizleri güldürse de emin olun şu anda Sezen Aksu için konuştuğumuz şey de 30-40 sene sonra birilerini güldürecek. Yani biz bu yollardan aslında geçtik ve bunları arkada bırakmamız gerekirken yani şu anda konuştuğumuz konular, şarkı, şarkıda söz, onu mu demek istedi, bu bunu mu demek istedi. Yani bu huyumuzun pek de yeni olmadığını anlatayım. Bu arada daha bak bugün haber vardı yine işte Quantum. Amerika'da Jay-Z ve Meek Mill çok önemli hip-hopçılar. New York'ta bir yasanın geçmesi için uğraşıyorlar. Yasanın geneli de şu rap müzikle ilgili, çok şeyine girmeyeyim, ayrıntısına girmeyeyim. Yani şunu söylüyorlar. Özellikle rap sanatçıları söyledikleri şarkı ve kullandıkları sözler yüzünden yargılanıyorlar. Biz aslında mecaz dili kullanıyoruz. Mecazi ve kurgusal olmaktan ziyade eğer gerçek olduğunu iddia ediyorsanız bu sözlerde söylenen durumların çok açık ve ikna edici kanıtlar sunmanız lazım. Yoksa boşu boşuna sürekli rapçileri mahkemelere götürmeyin diye daha bugün bu yasanın geçmesi için basına bir açıklama yapmışlardı. Hatta orada benim de aklıma şu geldi. Evet, rap müziğe karşı mesela biz Talking at Psycho Killer diye bağıra çağıra söylüyoruz. Yani bir kişi de çıkıp oradaki sözler için bunu söylememiştir. Ama aynı sözlerin rap versiyonu için çok sanatçı da dışlanmıştır. Daha bugün Jay-Z'nin bu konuyla ilgili New York'ta işte bu tasarının geçmesiyle ilgili yaptığı girişimler vardı basında. Hemen hemen aynı tarz şeyde frekansta haberler bunlar. Şarkıları da biraz hatırlatmak istedim.
Çok güzel oldu. Ben de küçük bir hikayeyle katkıda bulunayım. Aslında enteresan bir hikaye. 1975 yılında Eurovision şarkı yarışmasına ilk kez katılıyor Türkiye ve elemeler yapılıyor Eurovision şarkı yarışmasına. Bak, o zaman İstanbul'da yanlış hatırlamıyorsam PTT'de elektrik mühendisi olarak çalışan Ali Rıza Binboğa katılıyor. Elemeleri geçiyor, finale kalıyor. Yarınlar Bizim şarkısıyla katılıyor ve kazanıyor. Ama sonra jüri onu eliyor bu parça yüzünden. Ve o yüzden de bu parça gidemiyor Eurovision'a. Türkiye ilk kez katıldığı Eurovision'a Semiha Yankı'nın parçası Seninle Bir Dakika ile katılıyor. Ve Ali Rıza Binboğa'nın parçası Yarınlar Bizim'e soruşturma açılıyor. Ve bu parça yasaklanıyor. Daha sonra tabii parça meşhur oluyor. İşte filmi falan çekiliyor. Ama o da mesela soruşturma konusu ediliyor. Parça yasaklı bir parça sayılır aslında.
Yani bu yasaklı şarkıların hepsinden ayrı birer hikaye çıkar. Öyle söyleyeyim. Çoğunu da gülümseyerek anlatıyoruz ama işte içinde bulunduğumuz durum da aslında bundan çok da farklı değil. Bunları bir hatırlatmış olalım. Dinleyicilerimizin de bak senin nasıl aklına geldiyse onların da aklına gelenler vardır. Varsa böyle bilgileri dahilinde olan bize hatırlatsınlar. Önümüzdeki program onları paylaşırız.
Ama son olarak da şunu söyleyelim. Sanatçıları, şarkıcıları, şarkı sözlerini, şarkıcıların kıyafetlerini rahat bırakalım. Rahat bırakalım ki ileride bir gün sanatsız kalmayalım, müziksiz kalmayalım. Bunu da söyleyelim, altını çizelim.
İmza atıyorum. Tabii şimdi kıyafet dedin, o başka bir topik biliyorsun. Yani kıyafetle ilgili. Ya onda da konuşulacak çok şey vardı. Neyse duruyorum Özgür, duruyorum. Çok şey yapmayayım.
Pekala. Pekala Burçin.
Bir de buna bak.
Of. Çok çıtayı yükseltiyorsun, her seferinde yükseltiyorsun. Ya. Bir de buna bak da yine bir ilke imza atıyorum. Ben de biliyorsun ilklere imza atan bir kişiyim. Bu kez tabii. Bir reklam filmi öneriyorum. Reklam filmi yurt dışından bir reklam filmi. Aslında biraz da vakti geçti. Daha önce vermeliydim ve bir de buna bak demeliydim. Adı şu: Introducing the Iceland Verse. Reklamı veren kurum ise İzlanda'nın Turizm Kurulu. İzlanda benim böyle çok gerçekten sempati duyduğum bir ülkedir. Bilmiyorum sen ne hissediyorsun İzlanda'ya karşı?
Tabii. Çok ilgi ve sempati duyuyorum gerçekten.
Ve mesela uluslararası yarışmalarda hep desteklerim. İşte 2018 Dünya Kupası'nda İzlanda'yı tutuyordum. Geçen yıl Eurovision'da da onların parçasını beğenmiştim. Nedenini de biraz anlatayım istersen. Niye sempatik geliyor bana? Bir kere çok tatlı bir ülke. Yani doğaya mesela düşkünsen nefis bir yer. İklime biraz zorlayıcı gerçi. Kuzeyde olması da mesela alışkın olmayanlar için biraz problemli. Yani mesela bence bu aralar bakarız ona internetten. Güneş mesela bence öğleye doğru doğuyordur kesin şu aralar. 5 saat sonra da yaklaşık mesela saat 4 civarında da batıyordur. Sürekli karanlık, hakikaten zorlayıcı. Yazın da tam tersi, sürekli aydınlık. Yani böyle zorlayıcı bir tarafı var. İnsanları çok medeni, her yerde İngilizce konuşuluyor. Soğuk diye düşünebilirsin insanları ama aksine komikler, gerçekten komikler ve kendileriyle çok dalga geçiyorlar. İzlanda ile ilgili bir komedi yapılmıştı hatırlarsan. Eurovision Song Contest The Story of Fire Saga diye bir film yapılmıştı. Evet. Gerçekten kendileriyle dalga geçtiklerini orada görüyorsun. Şimdi geri dönüyorum ve bir de buna bak dediğim reklam filmini anlatıyorum. Bu bir parodi şeklinde kurgulanmış. Neyin parodisi? Hani bahsetmiştik seninle, Mark Zuckerberg'ün bir filmi vardı. Arkadaşlar Facebook'u işte Meta yaptık, artık yaptığımız birçok şeyi Metaverse'de yaşayacağız dediği bir duyuru filmi vardı hatırlarsan.
Evet.
İşte onun parodisi. Bu yüzden de adı işte Introducing the Iceland Verse. Benim son zamanlarda internette izlediğim en iyi şeydi gerçekten. Hafif böyle şaşkın bir sunucu var. Adı Zack Mossbergson, ünvanı da Chief Visionary Officer ve şöyle diyor, diyor ki o komik sanal gerçeklik gözlüklerini takmanıza gerek kalmadan gelin ve Iceland Verse'ü yaşayın. İzleyenlere böyle mesela İzlanda'nın doğal ortamını sunmaya çalışıyor. Dediğim gibi çok yeni bir film değil, Kasım'da çıkmıştı, muhtemelen görmüş olabilirler bizi dinleyenler. Zamanlama olarak da iyi bir uygulama aslında, çünkü Metaverse'ün duyurusunun hemen ardından gelmişti. Yani bir ülkenin turizm bürosundan böyle bir film gelmesi hoşuma gitti. Hem kendileriyle hem Metaverse'le dalga geçiyorlar. Birkaç ay gecikmeli olsa da bir de buna bak diyelim ve linkini de podcast'imizin açıklama bölümünde paylaşalım.
Peki bir programın başında demiştin ki eğer olursa, hani izin verilirse, istek şarkı falan, lütfen yani senin her zaman burada yerin var. İstek şarkını çalacak bir DJ her zaman bu masada var.
İstek isteyebiliyor muyuz? Evet, istiyoruz.
İsteyebiliyorsun, yolla, hemen yolla.
Başa dönüyoruz. Bu bölüm tam bir 80'ler klasiği istiyorum Burçin. Yıl 1982, yer İngiltere. Biraz gruptan bahsedelim. 1978'de kurulan, 80'lerin ortasında dağılan, uzun aradan sonra da 2000'lerin başında tekrar kurulan ve hala da aktif olan bir grup bu. Birmingham'dan çıkan bir pop rock grubu. Onların en bilinen parçasını seçtik. Bu parça hem İngiltere'de hem de Amerika'da bir numaraya ulaşmış bir parça. 80'lerin karakteristik parçalarından biri ama o dönemin popüler soundundan çok uzakta bir yerde duruyor. Çünkü 80'ler deyince akla ne geliyor? Genelde elektronik geliyor. Genelde synthesizer geliyor. Ama onun yerine bu parçada işte banjolar var, akordeon var, keman var. Değişik böyle biraz kelt tarzında bir şarkı bu. Parçanın hikayesi de çok ilginç. Gerçek bir hikayeden yola çıkmışlar. Grubun solisti Kevin Rowland çocukluğunda Aileen isminde bir kız arkadaşı var. İlişkileri de böyle romantik bir boyuta geçiyor daha sonradan ve daha da büyüdüklerinde fiziksel bir boyutta katılıyor ilişkiye. Ki kendisi Kevin Rowland Katolik olarak büyümüş. Hatta çocukken böyle kilisede törenlerde görev yapan çocuklardan biri olmuş. Cinsellik onun için böyle pek yakın bir kavram olmamış. Bu parçayı yazarken de böyle bir insanın işte ergenlik çağındaki duygularını yansıtmış. Dolayısıyla parçada böyle biraz aşk var, biraz haz var. Dolayısıyla böyle bir parça. Belki de bu sebeplerden böyle biraz coşku dolu bir temposu olabilir. Şimdi parçanın Amerika'da bir numara olduğunu söyledim. Zirveye çıkarken kimi yerinden ettiğini de söyleyelim ki parçanın meşhurluğunu, popülerliğini anlayabilelim. Michael Jackson'ı yerinden eden bir parça bu. Evet, yani Billie Jean o dönemde bir numaradayken grubun adını da söyleyelim artık. Dexys Midnight Runners geliyor ve Come On Aileen adlı parçayla onun yerini alıyor. Evet. Bir başka ilginç not daha vereyim ve artık ondan sonra parçayı çalalım. Cyndi Lauper'la ilgili o da. Cyndi Lauper ilk albümünü kaydediyor. Ve o sırada Come On Aileen Amerika'da büyük hit. Ve Cyndi Lauper yapımcısı ve aranjörüne diyor ki ya şu yani güzel bir parça yakalıyorlar. Girls Just Wanna Have Fun, yani onların yakaladığı parça da hiç fena değil. Onun için böyle istedikleri ritmi bulamıyorlar bir türlü. Ve Cyndi Lauper diyor ki ya diyor bir şey soracağım diyor. Ritmini diyor bu Come On Aileen'in ritmi gibi yapamaz mıyız diyor. Ve o zaman da parçanın üzerinde çalışan kişi de hani önemli bir müzisyen. Eric Bazilian diye bir müzisyen, çok önemlidir. Gerçekten The Hooters grubunun da üyesidir. Bazilian parçanın temeli haline gelen böyle aynı davul kalıbını programlıyor. Ve mesela iki parçayı üst üste dinlersen bu ritimdeki paralelliği yakalayacaksın. Çok eğlenceli bir parçadan nefis bir bölümle bu bölümü bitiriyoruz Burçin.
Çok acayip bir enerjiyle bitireceğiz. Bu arada bu şarkı da tabii böyle dışarıda söylenecek şarkılardan. Kimi de zaten Come On Aileen diye söyler. Kimi de Come On Ali. Come On Ali. Mesela Ali çok güzel gider buraya. Bu da belki o başta konuştuğumuz enteresan şekilde söylenen şarkılar sınıfına girebilir. Müthiş bir enerjiyle kapatacağız Özgür. Çok iyi bir istek. Hemen hazırlıyorum.
Dexys Midnight Runners ve Hadi Aileen. Come On Aileen. Hatta bazen de Come On England diye söylerler bunu. Ay. Önümüzdeki bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalın.
Görüşmek üzere. Seven.